Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdi Özdağ ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinden iPhone 10 SE Max'i kutusundan çıkaracağız ve ilk izlenim seviyesinde ön incelemesini gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken telefonun sahip olduğu öne çıkan asli özellikleri mümkün olduğu kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve iPhone 10 SE Max'e yakından bakmaya başlayalım. Evet, şu anda Apple'ın ekranı en büyük iPhone modeli olan iPhone 10 SE Max'in kutusuna yakından bakıyoruz. Bizdeki versiyon 256 GB'lık depolama kapasitesine sahip. Arzu ederseniz 512'lik versiyonda aradaki fiyat farkını ödemek kaydıyla tabii ki satın alabiliyorsunuz. Renk seçeneği olarak bu telefon Space Gray, uzay grisi rengine sahip ama şöyle bir durum söz konusu. Hemen sol tarafında gördüğünüz iPhone 8 Plus'ın Product Red kırmızı renk seçeneği şimdilik iPhone 10 SE ve 10 SE Max'te yok. Yeni jenerasyonda alternatif renk seçeneklerine bakanlar belki biraz daha bekleyerek 10R modeline göz atabilir. Çünkü onda envai çeşit renk seçeneği olacak. Sözü daha fazla uzatmayalım ve kutuyu açalım isterseniz. iPhone kutusunu açmak için herhangi bir bıçağa gerek yok. Burada yeşil bir etiket var. Buradan çekerek kutuyu açabiliyorsunuz. Jelatini kaldırdık. Şimdi kutunun kendisini açıyoruz. İlk olarak bizleri zarf karşılıyor. Zarfın üzerinde Design by Apple in California, yani Apple tarafından California Amerika'da tasarlanmıştır şeklinde bir alışılagelmiş geleneksel mesaj karşılıyor. Bakın, bu renkli kullanım kılavuzu telefonun kutu içerisindeki herhalde en büyük yenilik. SIM kart için gerekli olan iğne, SIM kart rafını çıkaracağımız iğne. Sağ sola yapıştırmak isterseniz iki tane Apple etiketi, yine alışılagelmiş detaylar. Bunun dışında herhangi bir sürpriz bulunmuyor arkadaşlar. Telefonun kendisi burada. Uzay grisi renginde iPhone 10 SE Max. Telefonun kendisine birazdan döneceğim zaten. Adaptörümüz var. Çok tartışılan adaptör. Hızlı şarj desteğine sahip olmayan adaptör. Hemen size detaylarını da vereyim sevgili arkadaşlarım. 5 voltta 1 amper verebilen bir adaptör. Tabii telefon yurt dışından geldiği için Türkiye şartlarıyla uyumlu değil. Bu adaptörü kullanabilmek için başka bir adaptöre ihtiyacınız olacak. Elinizde varsa onu kullanabilir. Yoksa bir ufak adaptör temin ederek bu adaptörü de tabii ki kullanmaya, dönüştürücüyle birlikte kullanmaya başlayabilirsiniz. EarPods kulaklığımız. Kulaklığın kendisinde yapısal bir değişim bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Geleneksel Apple kulaklığı. Ses kalitesini uzun vadede tabii ki test ederek yorumlamak gerekiyor. Ve bir ucu standart tipa USB formunda olan, diğer ucu Lightning formunda olan kablomuz. Bu kablo tabii ki telefonu şarj etmek ve dosya aktarım için gerekli olan kablomuz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Öncü nesil iPhone'larda olan Lightning'den 3.5 mm kulaklık jack'ine dönüştüren adaptör artık bu jenerasyonla birlikte kutu içeriğinden çıkmıyor. Arzu ederseniz, ihtiyaç duyarsanız onu tabii ki ayrıca satın alabileceksiniz. Aksesuar seviyesinde Apple sağlamaya devam ediyor. Zaten kutudan çıkan kulaklığın kendisi Lightning uyumlu kulaklık ama bence kutudan çıkmalıydı bu aksesuar. Çıkmaya devam etmeliydi çünkü profesyonel kulaklığı olanlar olabilir. Sahip olduğu kulaklığı iPhone'la kullanmaya devam etmek isteyenler olabilir ama şöyle bir durum söz konusu. Bu dönüştürücü adaptör, yani Lightning'den 3.5 mm jack'e dönüştüren adaptör Apple'ın Amerika'da en çok sattığı ürünlerden birisi olduğu için özellikle Best Buy kanadında ticari olarak verilmiş bir karar da olabilir. Asli nedenini bilmiyorum ama kutudan çıksaydı bence kullanıcı memnuniyeti geriye dönük uyumluluk anlamında çok daha iyi ve başarılı bir sonuca imza atılmış olabilir diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz üzerindeki koruma jelatini kaldıralım. iPhone 10 SE Max, az önce de ifade ettiğim gibi bizdeki telefon uzay grisi renginde ama arzu ederseniz iki seçenek daha var. Altın ya da gümüş rengiyle de alabiliyorsunuz bu telefonu. Şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu. iPhone 10 SE Max 6.5 inç boyutunda devasa bir ekrana sahip olduğu için büyüklüğü ve tek elle kullanım ergonomisi pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Bunu daha kolay gösterebilmek adına geçtiğimiz yılın amiral gemisi olan iPhone 10'la yan yana getireceğim ve aradaki farka şimdi hep beraber daha yakından bakacağız. Sonucunda bu telefon aşağı yukarı 143.5 mm yüksekliğe sahip. Bu telefon ise 157 mm, 157.5 mm civarında bir yüksekliğe sahip. İki telefon arasındaki boyut farkı da bu şekilde ekranlara yansıyor arkadaşlar. Şöyle bir de arkadan göstereyim. İki telefon da uzay grisi renginde. Sonucunda iPhone 10'u tek elle kullanmak mümkündü ama iPhone 10 SE Max tek elle kullanıma çok yatkın bir cihaz değil. Eğer tek elle kullanım konusunda bir hedefiniz varsa peşinden şunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet, yazılım seviyesinde bazı ek fonksiyonlarla telefonu mümkün olduğu kadar tek elle kullandırmaya çalışıyor üreticiler ama fiziksel ölçüleri, boyutları itibariyle iPhone 10 SE Max'i tek elle kullanmak ne yazık ki pek mümkün olmayacak arkadaşlar. Dediğim gibi iPhone 10'la yan yana getirildiği zaman arada hatırı sayılır bir boyut farkı olduğunu söyleyeyim. söyleyebilirim. Ekran tarafındaki farktan kaynaklanan şekilde. Tabi boyut konusunu sadece iPhone 10'la kıyaslamak doğru olmaz. Şimdi isterseniz iPhone 8 Plus'la yan yana getirelim ve köşeden köşeye ekran konseptinin bir sonucu olarak iPhone 10 SE Max'in yükseklik olarak biraz daha küçük bir cihaz olduğunu şu an net bir şekilde görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın ufak bir fark söz konusu. İsterseniz bir de Samsung Galaxy Note 9'la yan yana getirelim. Bu telefon da yine köşeden köşeye ekran konseptine sahip olan ve 6.4 inç boyutunda bir ekranla gelen telefon. Görülebileceği üzere iPhone 10 SE Max 6.5 inç boyutundaki ekranıyla Galaxy Note 9'dan daha kısa bir telefon. Bunun da en büyük sebebi Note 9'un alt ve üst taraftaki çerçeveleri. Çünkü iPhone 10 SE Max'a bakıldığı zaman özellikle alt taraftaki çerçeve tasarımı gerçekten son derece agresif. Bu seviyede Android telefonları belki önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız bolca ama şu an için iPhone 10 SE Max'in gerçekten alt çerçeve konusunda inanılmaz derecede agresif olduğunu söyleyebilirim. Bakın işte 6.4 inç Note 9 ve 6.5 inçlik iPhone 10 SE Max yan yana geldiği zaman aradaki boyut farkı bu şekilde oluyor. Birazdan telefonu çalıştıracağım ve detaylara geçeceğiz. Ancak geçmeden önce üzerinde durmamız, konuşmamız gereken bazı başka unsurlar söz konusu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Telefon tasarım seviyesinde iPhone 10'dan daha farklı değil. Zaten bilenler biliyor. Şu anda Apple ekosisteminde S jenerasyonundayız. Bu jenerasyonda Apple tasarımda dış görünümde değişiklik yapmak yerine daha çok donanım tarafında güncellemelere gidiyor. Dolayısıyla bakın iPhone 10 ve 10 SE Max'i yan yana getirdiğimiz zaman tasarım seviyesinde herhangi bir radikal fark olmadığını görmekteyiz. Bu daha önceki Apple jenerasyonlarında da böyleydi. Örneğin 6'dan 6S'ye geçilirken de tasarımdan ziyade büyük oranda donanım, fonksiyonellik ve işlevsellik tarafında güncellemeler yapılıyordu. Keza bu telefonda da büyük oranda bu şekilde bir konsantrasyon olduğunu söyleyebilirim. Telefonumuz büyük bir telefon. 208 gram ağırlığında 3174 mAh kapasiteli pili var. Gram başına düşen batarya kapasitesi olarak değişik bir metrik kullandığımız zaman aslında en dengeli telefonlardan birisi olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü çok daha hafif ama aynı zamanda çok daha büyük pille gelen telefonlar da var ama bu telefonun ağır olmasını sağlayan ya da ağırlığına etki eden bazı başka faktörler söz konusu. Bence onlardan biraz bahsetmek gerekiyor. Şimdi bu telefonun önü de cam, arkası da cam. Arkası cam olduğu için aynı zamanda kablosuz şarj desteği de sunuyor ama araya giren çerçevede şasinin genel yapısını ve mukavemetini arttırabilmek adına bazı değişiklikler söz konusu. Apple daha önceki modellerde örneğin 7000 sınıfı alüminyum kullanmıştı. Bu endüstride çok fazla kullanılan alüminyum tarafında mukavemeti yüksek hem de aynı zamanda telefon dünyasına adapte olabilecek en iyi çözümlerden bir tanesiydi. Ama daha sonrasında farklı seçenekler de görmeye başladık. İşte paslanmaz çelik devreye girdi. Essential Phone'da titanyum kullanıldığını gördük ama iPhone 10 SE ve 10 SE Max için Apple diyor ki biz Apple'a ait olan özel bir alaşım kullandık burada. Apple'ın dediği şey şu, cerrahi seviyede paslanmaz çelik kullanıyoruz. Bunun bir başka anlamı da şu, biyomedikal paslanmaz çelik kullanıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biyomedikal paslanmaz çelikte tüm dünyanın kabul ettiği tek bir standart yok. Dolayısıyla kıyaslama yapması çok kolay değil. Örneğin Austenitli 316 denen bir paslanmaz çelik standardı var. Ya da Martensitli 440 ya da 420 sınıfı paslanmaz çelik gibi standartlar da var ama Apple bu konuda tam olarak hangi standarda sahip olduğunu söylemiyor. Sadece ifade ettiği şey şu, Apple'a ait bir alaşım kullanılıyor ama tabii ki paslanmaz çeliğin artık hangi standartta olursa olsun, çünkü bu standartlar arasında bazı farklar var. Örneğin Austenitli 316 örnek veriyorum. Korozyona daha dayanıklı olabiliyor. Diğer standart darbede şok emici etkiyi daha iyi gösterebiliyor. Bunlara bakmak gerekiyor detaylı bir şekilde. Ama ana detayları paylaşmadığı için şu aşamada öngörmesi çok kolay değil. Yapının üzerinde, yani kullanılan metalin üzerindeki boyanın daha farklı şekilde işlenebilmesi adına Apple fiziksel buharlı bırakım adı verilen bir yöntem kullanıyor. Buna kısaca PVD deniyor arkadaşlar. Bu da yine endüstrinin farklı kollarında bolca kullanılan bir yöntem. Aslında sert zeminlerde atom ve molekül seviyesinde ince filmler oluşturularak farklı renk katmanlarının elde edilmesine izin verebilen bir yöntem. Zaten az önce ifade etmiştim. Apple'ın altın dediği renk aslına bakılırsa bizim altından alışık olduğumuz renk değil. Altın sarısı 3 aşağı 5 yukarı işte eğer şunun gibiyse Apple'ın kullandığı altın rengi biraz daha böyle kahverengiye çalan bir ağırlığı var. O rengin ortaya çıkabilmesi adına PVD denen bu fiziksel buharlı bırakım yönteminin de katkısı olduğunu ifade etmem gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu genel tasarım çerçevesinde. Yani şasiyede güçlendirilmiş paslanmaz çelik kullanılıyor. Üzerinde özel bir renk uygulaması var. Arka tarafımız cam. Ön taraf zaten cam. Yani bir sandviç tasarımından da bahsedebiliriz. İki farklı cam katman arasına bir özel sınıf paslanmaz çelik giriyor arkadaşlar. Evet, şimdi SIM kartı telefona takacağım ve kullanmaya başlayacağız ama hazır tasarımdan ve şasiden bahsetmişken iki detay daha var merak edenler için söylemem gerekirse. Bunlardan birincisi bu telefon artık IP68 sertifikasına sahip. Dolayısıyla suya ve toza karşı daha yüksek seviyede mukavemet gösterebiliyor. 2 metreye kadar derinlikte 30 dakika boyunca bu yapısını korumayı başarabiliyor. Daha rekabetçi olduğunu söylemek gerekiyor. Diğeri ise telefonun sahip olduğu ekran kas oranına bakıldığı zaman %84,5 seviyelerinde olduğunu ifade etmem gerekiyor. Şimdi artık SIM kartı takarak telefonu çalıştıralım isterseniz. kurulumu tamamladık ve iPhone 10 Pro Max'i başlattık. Telefon kutudan iOS 12 işletim sistemiyle çıkıyor. Zaten bir iPhone kullandıysanız, iPhone'a aşinaysanız arayüz seviyesinde öyle büyük bir yenilik olmadığını görüyorsunuz. Tabii ki iOS 12 ile beraber gelen bir takım yeni uygulamalar var. Onlardan bir tanesi mesela ölçüm uygulaması. Mesafe ölçümü yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama genel yapıda, genel görünümde ve tabii ki arayüz seviyesinde öncül iOS'ten ve iOS işletim sistemini kullanan iPhone modellerinden daha farklı olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi ekranla başlayalım isterseniz. Ne demiştik? 6.5 inç boyutunda bir ekranımız var. Apple tarafı bu ekranı Super Retina HD diyor. Çözünürlüğümüz 2688x1242 ve buna bağlı olarak, yani ekran boyutu ve çözünürlüğe bağlı olarak inç başına düşen piksel yoğunluğu ise 458. İyi bir değer ama Android ekosisteminde artık inç başına 500 pikselleri gördüğümüz kimi telefonlarda yok değil. Ama tabii ki bu kriter tek başına ekranın en iyisi olma yarışındaki en önemli kriterlerden birisi değil arkadaşlar. Bazı başka parametreler de var. Birazdan zaten bunlara da değineceğim. Çünkü DisplayMate laboratuvarları kim? Ekranlar konusunda araştırma yapan bağımsız bir kuruluştur kendisi. Şimdiye kadar Samsung'un domine ettiği listesini güncelledi ve iPhone 10 Pro Max'in sahip olduğu ekrana şu an için akıllı telefonlarda kullanılan en iyi ekran ödülü verdi. Kriterlere birazdan gireceğim zaten. Telefonun sahip olduğu ekran OLED panel kullanıyor. Tahmin edenler olabilir. Takip edenler zaten biliyor. Panelin üreticisi Samsung ama özelleştirilmiş bir panel var ve panelin üzerinde Apple'ın yaptığı farklılaşma çalışmaları var. Zaten bu çalışmalardan dolayı ekran yarışında Apple Samsung geride bırakarak liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Ekranımız HDR bir ekran arkadaşlar. Dolayısıyla renk üretimi konusunda önemli yetenekleri var. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. iOS işletim sistemi sistemin genelinde renk yönetimine ciddi derecede izin veren bir platform. Android tarafında Android 8'e kadar, yani Android 10'ya kadar bu sorundu ama Android 8'le beraber Google da bu konudaki eksikliği görerek bazı güncellemeler yapmaya başladı. Ekranın diğer detaylarına bakalım isterseniz. Kontrast seviyesi 1 milyona 1 ve bu ekran yine True Tone desteği sunmakta arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor derseniz eğer, 6 kanallı özel sensör üzerinden ortamdaki ışık seviyesi analiz ediliyor ve ekranın parlaklık ve renk üretim kabiliyeti buna uygun olarak otomatik şekilde optimize ediliyor. Dolayısıyla gözün daha az yorulması ve kullanım keyfinin mümkün olan en yüksek seviyede tutulması amaçlanıyor. Tabii ki 3D Touch özelliği var ve ekranın parlaklık seviyesi 625 kandil olarak belirlenmiş durumda. Yani saf parlaklık seviyesine bakıldığı zaman selefi diyebileceğimiz öncül jenerasyon iPhone 10'dan öyle çok çok daha iyi seviyede olduğunu söyleyemem ama iPhone 10'u da epeyce kullanmış birisi olarak söyleyebilirim ki bu telefon açık hava kullanımında kullanıcısının üzmeyecektir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ekran tarafında gerçekten dolu dolu bir ekran bizi bekliyor. Tabii ki geniş renk desteğine sahip olan bir ekran olduğunu da ifade etmem gerekiyor. HDR desteği olduğunu söylemiştim. HDR 10 desteği sunuyor ve DCI-P3 renk gamutuna destek veriyor. Dolayısıyla parlaklık seviyesi ve renk üretim kabiliyeti olarak gerçekten de dolu bir pakete baktığımızı ifade etmem gerekiyor. Peki hangi kriterlerden dolayı DisplayMate bu ekrana, yani iPhone 10 Pro Max'in ekranına en iyi telefon ekranı ödülü verdi derseniz eğer, size şunu söyleyebilirim. Onların yaptığı ölçümlere göre mutlak renk doğruluğu en iyi ekran bu ekran arkadaşlar. Yine onların yaptığı ölçümlere göre renk geçişlerindeki en yüksek hassasiyet ve en yüksek doğruluk yine bu ekranda. Yine tam ekran parlaklık seviyesi OLED ekranlı telefonlar arasında en iyi bu telefonda. Ortam ışık seviyesine göre en iyi kontrast düzeyi tam ekran seviyesinde yine bu telefonda. En yüksek kontrast oranı yine bu telefonda. Ekran yansımasının en düşük olduğu telefon yine iPhone 10 Pro Max ve farklı açılardan ekrana bakıldığı zaman parlaklık seviyesindeki en düşük varyasyon, yani aslına bakılırsa en düşük değişim de yine iPhone 10 Pro Max'e diyor DisplayMate. Dediğim gibi DisplayMate ekranlar üzerinde uzmanlaşmış bağımsız bir laboratuvar ve iPhone 10 Pro Max öncesinde en iyi ekran Samsung ekranlardı. Samsung telefonlardaki ekranlardı ama iPhone 10 Pro Max ciddi şekilde rekabet çıtasını daha yukarı taşımış gibi görünüyor. Bu noktada bir detayın altını çizmem gerekiyor. Tek başına donanımı üretmek belli bir yerden sonra yetmiyor arkadaşlar. Onun üzerinde özelleştirme yapmak, yazılımla desteklemek ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun şekilde ayarlayabilmek gerekiyor. Ölçümlerin gösterdiği üzere panelin kendisini Samsung üretse bile aynı kamera sensöründe olduğu gibi belli bir yerden sonra donanım ve yazılım seviyesindeki özelleştirme, farklılaştırma çalışmaları daha fazla önem arz edebiliyor. İşte bu telefonun ekranı da bu çalışmaların sonucunda DisplayMate tarafından en iyi ekran olarak seçilmiş durumda. iPhone 10 Pro Max'in gerçekten heyecan verici bir ekranı var arkadaşlar. İlk izlenim seviyesinde beni büyük oranda etkilediğini söyleyebilirim. Telefonun bir başka önemli güncelleme alanı tabii ki sahip olduğu işlemci. iPhone 10 Pro Max, 10 Pro ve iPhone 10 R modelleri Apple'ın yeni nesil A12 Bionic işlemcisiyle geliyor arkadaşlar. Bilmeyenler olabilir, Apple kendi işlemcisini kendisi tasarlıyor ve bu konuda gerçekten çok iyiler ki A12 Bionic'e bakıldığı zaman 7 nanometre üretim geometrisine sahip olup satışa sunulmuş ilk mobil işlemci olduğunu söyleyebilirim. Evet, Huawei tarafı Kirin 980'i Apple'dan önce tanıttı, gösterdi ama ticari olarak kullanıma sunulan ilk 7 nanometre işlemci Apple kanadından geldi. Çünkü şu an elimde olan telefon 10 Pro Max, aynı zamanda 7 nanometre A12 biyonik işlemcisinden güç alıyor. Yine 6 çekirdekli bir işlemciye sahibiz. Bunlardan 2 tanesi yüksek performans çekirdeği, diğer 4 tanesi ise daha çok enerji verimliliği ve tasarrufun ön plana çıktığı çekirdek tasarımları oluyor arkadaşlar. Ve Apple'ın verdiği bilgiye göre A12 Bionic'in işlemci performansı A11 Bionic'den %15'e varan oranda daha hızlı. Aynı zamanda A12 Bionic'in sahip olduğu 4 tane verimli çekirdek, selefi olan A11 Bionic'in 4 tane verimli çekirdeğinden %50'ye varan oranda daha az enerji tüketiyor. Tabii ki enerji tüketimi büyük oranda 7 nanometre üretim geometrisine geçilmesinden geliyor. İlla ki tasarımda verimliliği artıracak bazı güncellemeler yapılmıştır ama en büyük desteğin 7 nanometre üretim geometrisinden geldiğini söyleyebilirim. Grafik kanadı önemli çünkü Apple geçtiğimiz sene itibariyle kendi GPU tasarımlarını, yani grafik işlem birimlerini kullanmaya başlayacağını söylemişti. Evet, A11 Bionic'te de Apple'ın kendi tasarladığını söylediği GPU kullanılıyordu ama bana soracak olursanız oradaki grafik işlem birimi PowerVR grafik işlem birimlerinin üreticisi olan Apple'ın eski iş ortağı Imagination'ın bazı teknolojilerinin ve bazı fikri mülkiyet haklarının alınmasıyla geliştirilmiş bir tasarımdı. Yani PowerVR'dan tam bağımsız bir tasarım olduğunu söylemek zordu. A12 Bionic'in sahip olduğu GPU'nun ne derece bağımsız olduğunu zamanla anlayacağız ama Apple'ın baştan bir GPU tasarladığı epeydir konuşuluyordu. Dolayısıyla bu telefonda kullanılan grafik işlem birimi, yani oyun oynadığınız zaman yükü üstlenen ASRI donanım muhtemelen büyük oranda önceki nesillerden daha farklı şekilde Apple'ın kendi tasarımı olan bir çözüm ve aynı zamanda Metal 2 uygulama geliştirme ortamına da tam optimize bir GPU olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi %15 performans artışı önemli ama 7 nanometre üretim geometrisi, yani transistör seviyesindeki verimlilik gelen kazanıma bağlı olarak frekansın arttırılması ve çekirdek tasarımında mimari seviyede yapılan güncellemelerle acaba performans kazanımı daha yüksek olabilir miydi diye de insan düşünmeden edemiyor. Fakat Apple şöyle yapmış: bu jenerasyonda asıl önceliğim yapay zeka tarafı için arkadaşlar sahip olan Neural Engine'e bırakmış. Bu taraftaki gelişime bırakmış diyebilirim. Yani teknolojik olarak elde edilen kazanımın büyük oranda yapay zeka hızlandıracak yapay sinir ağ konsepti çerçevesinde kullanıldığını söylemek yanlış olmaz. Çünkü A12 Bionic'te kullanılan NPU, yani yapay zeka motoru diyelim biz buna, artık 8 çekirdekli bir mimariye sahip ve saniyede 5 trilyon işlemi gerçekleştirebiliyor. Yine Core ML, yani çekirdek seviyesinde makine öğrenme konusunda da A11 Bionic'le kıyaslandığı zaman 9 kata var oranında daha hızlı. Ki yapay zeka tarafında şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yapay zekanın arkasındaki yaklaşımlardan birisi olan makine öğrenme Apple tarafından anlatıldığı günden bu yana cihaz seviyesinde gerçekleşiyor. Rakip platformlarda bu en başta böyle değildi. Cloud, yani bulut tabanlıydı ama Android tarafı da son dönemde cihaz seviyesinde makine öğrenme konusuna ciddi derecede yatırım yaparak rekabetçi hale gelmeyi başardı. Dolayısıyla A12 Bionic'te teknolojik olarak elde edilen kazanımlar, yani özellikle 7 nanometre tarafında getiriler büyük oranda yapay zeka için, büyük oranda makine öğrenme için kullanılmış diyebiliriz. Çünkü yapay zeka motoru, yani nöral işlem birimi artık çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor ve buna ek olarak A12 Bionic geliştirilmiş ISP, yani görüntü sinyal motoruna sahip. Şimdi işlemciler hızlandığı zaman, geliştiği zaman abi zaten telefon hızlıydı, yani iPhone'un hızlı, A11 hızlıydı, ne gerek vardı diye yorumlayanlar olabiliyor ama bu tam olarak doğru bir yaklaşım değil. Çünkü platformların sahip olduğu, işlemcilerin sahip olduğu ISP, yani görüntü sinyal motoru ve buna ek olarak DSP, yani dijital sinyal motoru arkadaşlar, telefondaki pek çok deneyim merkezinin asli unsuru oluyorlar. Kamera diyoruz. Kameranın farklı ışık koşullarında daha hızlı netleme yapmasını istiyoruz. Beyaz dengesini, renk doğruluğunu daha iyi yapmasını istiyoruz. İşte bunların tamamı işlemcinin sahip olduğu sabit fonksiyonlu ISP motoru tarafından gerçekleştiriliyor. Yani kamera ışığı toplar, bilgiyi alır ama bunun yorumlanması ve ek fonksiyonlarla birlikte doğru şekilde sonuç verebilmesi adına işlemcinin sahip olduğu görüntü sinyal motoru büyük önem taşıyor ve Apple o konuda da ciddi şekilde geliştirme yaptığını söylüyor. Ki yeni nesil iPhone'larda arkadaşlar Smart HDR adı verilen, Google'un Pixel serisi telefonlarda da kullandığı HDR yaklaşımına benzer yeni bir fonksiyon var. Daha iyi fotoğraf kalitesi ortaya koyabilmek adına bu telefonda da bu işlerin hayata geçebilmesi adına işlemcinin sahip olduğu görüntü sinyal motorunda ciddi bir iyileştirilme yapılmış. Kesin olan şu ki iPhone 10S Max, iPhone 10S ve iPhone 10R'nin sahip olduğu A12 Bionic özellikle saf işlemci, saf çekirdek performansıyla liderliğini sürdürecek gibi görünüyor. Bugün Kirin 980'in performans değerleri Huawei tarafından açıklanmış durumda. Snapdragon 855 gelecek ama 845'e kıyaslandığı zaman bu platformun performans seviyesini, örneğin Geekbench'i baz alalım, yakalaması çok kolay ve mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Apple tarafı A12 Bionic ile birlikte performans liderliğini korumaya devam eder gibi görünüyor. Hani Apple'ı pek çok konuda eleştirebiliriz. Şunu kötü yapıyor, şunu daha iyi yapabilir diyebiliriz ama bana soracak olursanız mobil tarafta heyecan verici işler yaptığı en büyük alan, en önemli alan işlemci departmanı, işlemci kısmı. Çünkü ciddi şekilde yatırımlar yapıldı. PSMI gibi uzmanlaşmış firmalar satın alındı ve onların üzerine koyarak bugün mobil dünyadaki en güçlü işlemciyi kendi telefonlarını kullanmaya neyi başardı Apple? iPhone 10 Serie Max'teki en büyük yeniliklerden birisi de kamera kısmında, çünkü bu alandaki yarışta Apple geride kalmaya başlamıştı. Bir yeniliğe, bir güncellemeye ihtiyacı vardı ve iPhone 10 Serie Max artık daha rekabetçi bir kamerayla geliyor. Arkadaki çift kamera paketinde her iki kamerada 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ki burada ana kamera diyebileceğimiz geniş açılı kameramız arkadaşlar f1.8 diyaframla geliyor ama sensör seviyesine büyüyen piksellerle birlikte ki 1.4 mikron büyüklüğünde pikseller kullanılıyor, artık farklı ışık koşullarından daha fazla bilgi toplanarak daha iyi görüntü deneyimi sunması hedefleniyor. Telefoto olan kameraya bakıldığı zamansa, yani bokeh için derinlik bilgisi toplayan ve yaklaştırmadan sorumlu olan kameraya bakıldığı zamansa f2.4 diyafram değerine sahip olduğunu görmekteyiz. Yine kameramız 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Buna ek olarak tabii ki dijital zoom, dijital yakınlaştırma tarafında da 10x yakınlaştırma devam ediyor arkadaşlar. 4K'da 60 kare saniye video çekimi devam ederken TrueDepth kamera diyebileceğimiz öndeki kameramız 7 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.2 diyaframa sahip. Burada benim aslında atlananım atlanmaması gereken detaylardan birisi olarak söyleyebileceğim unsur şu: ön kamera 1080p'de 60 kare saniye video kaydı çekebiliyor arkadaşlar. Bakın burası önemli. Biz pek çok farklı videoda neler söylüyoruz? Telefon dünyasında gelişim gösterilmesi gereken konulardan birisi de kameralar. Kamera tarafında da özellikle ön kamera, çünkü bugün arka kameralar 4K'da 60 kare saniye video çekebiliyor ama ön kameralar aynı oranda rekabetçi değil. Evet, Samsung tarafında 2K video kaydı var. Örneğin Nokia 8 4K video kaydı çekebiliyor ama tüm ekosisteme yayılmış bir özellik değildi. Apple tarafı da 1080p'de 60 kare saniye ile rekabetçi olmaya çalışıyor. Tabii ön kamera aynı zamanda fotoğraflar için yine Smart HDR özelliğini koruyor ve Face ID tarafında bir takım destekleri söz konusu. Buna ek olarak Animoji ve Memoji gibi özellikler de yine ön kamera tarafında sağlanmaya devam ediyor arkadaşlar. Arka kamerada tabii yine farklı şeylerden bahsedebiliriz. Yine 6 katmanlı bir lens mekanizması var ve üst tarafta bir safir cam kaplama kullanılıyor çizilmelere karşı kamerayı koruyabilmek adına ve çift optik görüntü sabitleme özelliği var. Bu yine önemli çünkü görüntü sabitleme olayı büyük önem taşıyor. Kamera konusunda, özellikle video konusundaki rekabette stabilizasyon gerçekten kritik öneme sahip. Bunu da iyi yapan markalardan birisi Apple'dı. iPhone 10 Serie Max'te çift optik görüntü sabitleme ile birlikte daha iyi bir deneyim sunacağını vaat ediyor. Sinematik bir stabilizasyon yaptığını iddia ediyor. Bunu zaten detaylı testler sonrasında hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Telefonun arka kamerası zaten çok iyi ama şimdiye kadar çıkan testlerde ön kamera ile ilgili olarak insan yüzünü ton farkıyla çektiği söyleniyor. Şimdi ben de bir deneyeceğim. Evet, tabii şunu söyleyebilirim. Evet, bir hafif güzelleştirme ve tonlarla biraz oynuyor gibi. Bu fotoğraf kaydı itibariyle şunu söyleyebilirim ki yüzde verdiği ilk izlenim seviyesindeki etki 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Yurt dışına çıkan incelemelerde de genellikle ön kamera konusunda yapılan yorumlarda buna benzer seviyede arkadaşlar. Tabii kamera konusunda Apple'ın yaklaşımı devam ediyor. Hangi yaklaşımdı bu? Video tarafında, video kaydı esnasındaki çözünürlük değişimini ne yazık ki kendi arayüzünden yapamıyoruz. Bunun için kameraya gelmeniz ve buradan bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Bakın geldiğiniz zaman burada zaten seçenekleri görebiliyorsunuz. Standart olarak 1080p'de 30 kare saniye olarak geliyor ama isterseniz 4K60 alabiliyorsunuz. Yine ağır çekim içinde 1080p'de 240 kare ya da 1080p'de 120 kare saniye kayıt imkanı tanıyabiliyor. Akıllı HDR isterseniz kapatabiliyorsunuz ve stereo ses kaydı tabii ki iPhone'ların yeni kamera mekanizmasındaki önemli konulardan bir tanesi stereo ses kaydı konusunda. Yani harici mikrofon kullanmadan telefonun kendi ses kayıt yeteneğine önem veren ve kullanılanlar açısından stereo ses kaydının da bu jenerasyonda gelmiş olması güzel ve önemli arkadaşlar. Kamera konusu tabii çok kritik bu konu. Kamera konusunda rekabet çok fazla. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar, bokeh konusunda, yani arkayı bulanıklaştırma konusunda şöyle göstereyim. iPhone 10 Serie Max, 10 Serie yeni jenerasyonu daha fazla seçenek sunuyor bizlere. Yani çektikten sonra diyafram üzerinde oynayabiliyorsunuz. Şimdi size onu göstereceğim. Bakın Bruce Lee'yi çektim. Düzenle diyorum. Tamam. Görebileceği üzere artık arka tarafı daha fazla bulanıklaştırabiliyorum. F1.4 diyafram değerinden F14, F16'ya kadar çıkabiliyorum arkadaşlar ama telefon dünyası için, iOS ekosistemi için de çok yeni ve inovatif bir detay sayılmaz. Örneğin niye böyle söylüyorum? Size Focus uygulamasını göstereceğim. Ben iPhone 10'a kurmuştum bu uygulamayı. Herhangi bir fotoğrafı Focus'la çektiğiniz ya da arkası bokeh olarak çektiğiniz herhangi bir uygulamayı arkadaşlar, bakın arka tarafta diyaframı değiştirebiliyorsunuz. Bakın F1.4'e kadar düşürdü zaten şu anda. F20'ye kadar da seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar bokeh'in şekli konusunda da farklı atamalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bokeh'in uygulandığı lens konusunda da farklı seçenekler sizlere sunabiliyor. Ve ışık bilgisi konusunda da arkadaşlar arkadaki alan derinliği bilgisini kullanarak fotoğrafta daha fazla, daha derin modifikasyonlar yapmanıza izin verebiliyor. Tabii ki bu özelliğin, yani değiştirilebilir diyafram özelliğinin iPhone 10 Serie Max ile birlikte standart olarak gelmesi güzel ama mucizevi bir özellik değil. Çünkü dediğim gibi buna izin verebilen, bunu yaptırabilen telefonlar vardı, uygulamalar da vardı. iOS ekosisteminde Focus gibi uygulama vardı ama artık iPhone 10S, 10S Max gibi telefonlarda da bu standart olarak geliyor. Fotoğrafı çektikten sonra bokeh'in seviyesini kendiniz tayin edebiliyorsunuz. Işıklandırma üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz. Kamera konusunda dediğim gibi gerçekten önemli bir gelişim var ama rekabette liderlik için ne derece etkili ve yeterli olacak bunu rakiplerle beraber yan yana getirdiğimiz zaman görebileceğiz. Ama benim iPhone 10S Max'te gerçekten beğendiğim detaylardan birisi de hoparlör performansı. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmek adına bir de gerçek zamanlı ölçüm yapalım isterseniz. Ses gerçekten çok iyi. Muhtemelen akıllı telefon dünyasında şu ana kadar ses deneyimiyle en fazla beğenimi kazanan herhalde 1-2 telefondan birisi oldu. Ses gerçekten muazzam. Evet, şu anda telefona ısı testi yapıyoruz ve bunu yaparken de termal kamera kullanıyoruz. iPhone 10S Max yük altına girdiği zaman dışarıdan ölçülebilen kasa değerleri aşağı yukarı 49-50 derece seviyesinde. Bunu termal kamerayla da gözlemlemiş olduk arkadaşlar. Videomuzun sonuna doğru gelirken şunu söylemem gerekiyor. Bu telefon bana ait değil, bir arkadaşımın telefonu ve kutu açma şansını bana sununca istedim ki sadece kutu açmayla sınırlı kalmayalım ve gösterebildiğim kadar detayı da siz sevgili arkadaşlarımla paylaşabileyim. Önümüzdeki günlerde tabii ki iPhone 10S Max ülkemize resmi olarak geldiği zaman daha detaylı analizlerim, daha derin yorumlarım olacak elbette ama şimdilik böyle bir fırsat yakalamışken en çok merak edilen konuları, sizlerden gelen soruları mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalıştım. Umarım mümkün olduğu kadar da faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. iPhone 10S Max resmi olarak Türkiye'ye geldiği zaman en pahalı telefonlardan birisi olacak. Geldiği zaman zaten hem fiyat anlamında hem de özellik ve işlevsellik seviyesinde en önemli rakipleriyle yan yana getirip detaylı kıyaslamaları da pek tabii ki yapıyor oluruz. Eğer sosyal medyada beni takip etmiyorsanız Twitter'da ve Instagram'da Erdi Özağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir ve arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vaktinizi benimle geçirdiğiniz için minnettarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.